Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Onur, merhabalar.
Merhabalar Ercüment. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
Güzel gidiyor Onur. Senin nasıl gidiyor?
İyilik bende. Artık sabah antrenmanları değil, böyle zifiri karanlık antrenmanları diyebileceğimiz antrenmanlara başladık. Karanlıkta çıkıp neredeyse karanlıkta dönüyoruz artık eve.
Bugün birisi benim fotoğrafıma yorum yazmış. Maden ocağına mı gidiyorsunuz diye. Çok güldüm.
Evet, bana da yazdı. Selahattin ne hocam ya? Selahattin abim yazmış.
Aynen o yazmış.
Demek yani bana da madenciler günümü bugün falan diye geyik yapmış. Evet yani 5.45 gibi çıkıyoruz. Karanlık oluyor. 7'ye doğru 7 gibi dönüyoruz. Böyle yeni yeni aydınlanıyor artık. O yüzden kafa lambalarıyla falan çıkıyoruz mecburen.
Evet, güzel. Ben seviyorum açıkçası. Hoşuma gidiyor.
Evet, o duygu hani insanlar böyle daha hava aydınlanmamışken, insanlar uyurken senin antrenmanla sporunu yapıp eve dönme hissi beni de çok mutlu ediyor.
Özellikle kışın havuzda çok güzel oluyor bu duygu. Yani zaten böyle yarı uykulu gidiyorsun oraya. Havuza girip çıktığında böyle o zaten havuzun soğukluğuyla ve sporla beraber güne çok bomba gibi başlıyorsun ya. Yani kışın daha çok hissediyorum bu duyguyu.
O mutluluk hormonları tavan yapıyor araya.
Evet. Bu hafta sonu Berlin Maratonu koşuldu. Çok 30 saniye derecesini öne çekti. Bu da tarihe not düşülsün öyleyse.
Evet ama bir şey söyleyeceğim. Sanki böyle çok rahat 2 saat 6 yapacak da böyle yapmıyor havası hissettim ben ya. O kadar rahattı ki en son bölümde. Ya da böyle hani o poker face diyorlar ya, hiç belli etmiyor yorgunluğu falan. Öyle bir adam muhtemelen tabii de. Ama böyle sanki yani 2'nin altına çok rahat inecek de kasmıyor gibi. En son böyle kariyerim biterken iner öyle bırakırım diye mi düşünüyor bilmiyorum. Ben de öyle bir intiba uyandırdı açıkçası.
Evet, bu bende de oldu. Birkaç forumda falan da öyle yazıldı, koşu forumda falan da. Vallahi ben de öyle düşünmedim değil açıkçası. Ama tabii yani zaten çok üst düzey bir sporcu. Yani çok da yorum yapamayacağım hızlar
Evet.
yani, açık söylemek
Ya
gerekirse.
şeymiş bu arada, onu okudum. 13 maratona katılmış, 12'sini kazanmış zaten.
Evet.
2000'de galiba bir kazanamamış. Gerçekten çok büyük bir sporcu.
Bu hafta sonu tam Berlin Maratonu işte saat şeyi ayarladım, kahvemi yaptım falan filan, televizyonun karşısına geçtim. YouTube'dan bir tane linki ayarladım. Bekliyorum artık başlayacak falan. Tam başladı, link patladı. Hemen bisiklete bindim, doğru babamgile gittim. Onda şey var işte, izlenebilen o. Ben çok anlamıyorum açıkçası bu maçları falan. Hemen orada aradım, beceremedim. O kadar sinir oldum ve üzüldüm ki kahve kaldı. Zaten izleyemiyorum falan. Sonra tekrardan eve geldim böyle. Böyle ya, abartmıyorum ama 50 tane linkin arasından doğru linki böyle bula bula yani değiştire. Bir Berlin Maratonu izledim. Dedim yani bir dahakine neyse parası vereceğim. Nerede izleniyorsa izleyeceğim artık arkadaş. Bu neymiş dedim.
Kafam rahat olsun diyorsun. Parasıyla değil mi?
Gerçekten öyle yani. Ya da izlemeyeceğim yani ikisinden biri. Çünkü bu en kötüsü.
Evet, o gerçekten kötü bir duygu oluyor. Dediğin gibi her şeyi hazırlıyorsun. Böyle bir anda boşluğa düşüyorsun. Moral bozukluğu yaratıyor.
Evet. Bugünkü konuğumuz Elena Polyakova. Lena'nın Küçük Yolculuğu isimli kitabın sahibi. Aynı zamanda ultra koşucu.
Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar.
Merhaba, hoş geldin Elena.
Hoş buldum.
Elena'nın kitabı elimde. Lena'nın Küçük Yolculuğu. Ben de okuma fırsatına erişen şanslı kişilerdenim. Şimdi Elena, seni bir tanıyalım istersen. Kendini nasıl takdim edersin dinleyenlere?
Bu arada iyi ki kitabım elinde. Hani ben bir şey unutmuş olsam beni tamamlarsınız. Değil mi arkadaşlar? Elena Polyakova bir ultramaraton koşucusu ve aynı zamanda artık yazar. Ama başka neyle uğraşıyorum ben onu sorarsanız. Esas ben fizik ve İngilizce öğretmeniyim. Pedagoji okudum. Yıllarca turizmde çalıştım. Aynı zamanda spor takıyla da uğraşıyorum. Tasarımları yapıyorum. Gördüğünüz kadarıyla epey uğraşım var.
Peki kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun Elena?
Türkiye'ye ben 2003 yılına geldim. İş için geldim. Ama daha önce tatil için hep geliyordum. Ve o kadar etkilendim ki Antalya'ya, Kemer, Belek bölgesine geliyorum. Güneş, deniz. O zaman bu arada ben çok koşmuyordum. Daha çok denizde yüzmeyi seviyordum. Plajları tercih ediyordum. Çok etkilendim ve 2003 yılında Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'ye taşınmaya karar verdim ve turizmde çalışmaya başladım.
Peki Elena, koşu hayatına nasıl girdi? Spor diyerek sorayım hatta. Başka uğraştığın spor dalı var mı onu bilmiyorum ama. Sonrasında da ultra koşmaya nasıl karar verdin? Bu başlangıç sürecini ve devamını dinleyelim mi?
Aslında her şey okulda başladı. Okuldayken crossları çok seviyordum. Bizim haftada birkaç kez beden eğitim vardı okulda. Basketbol, voleybol, bütün disiplinler vardı. Ama en çok koşuyu seviyordum ve bizim beden eğitmeni beni yetenekli buldu ve bu şekilde yarışlara katılmaya başladım. Ayrıca mezuniyete doğru vücut geliştirme de yapıyordum. Hatta bizim yerel yarışlara katıldım ve bu branşta da birincilik kupam var. Türkiye'ye taşındığımda zaten çok yoğun tempom vardı ve bir kere bizim hani çalıştığım otelde Antalya'da yarım maraton ve maraton düzenleyeceğine bir poz gördüm, bir ilanı gördüm. Maraton kelimesini daha önce duydum elbette ama o ana kadar en uzun mesafem 10 kilometreydi. Tabii ben maraton için heveslendim ama mantık sesi beni durdurdu ve yarım maratonla katılmaya karar verdim. Aslında şahane bir tecrübeydi. Heyecanla beraber o Antalya'daki sokaklara adımlamak çok güzeldi. Orada aynı zamanda İstanbul'da, o zaman bu arada ben Antalya'da oturuyordum. İstanbul'a bir iki kez geldim ve orada tanıştığım, hani Antalya'da tanıştığım arkadaşlarımdan İstanbul'da bir maraton olduğunu öğrendim ve bu şekilde yavaş yavaş mesafelerimi artırmaya başladım.
Sonrasında da maraton kesmedi. Artık maratondan uzun mesafeyi deneyeyim deyip ultralara başladın tahmin ediyorum.
Ya kesinlikle öyle oldu. Hatta ilk maratonuma hazırlık yaparken ben bacağımı kırdım. Tabii ki çok üzüldüm ama daha güçlü bir şekilde döndüm ve o kazadan 6 ay sonra Antalya'da ilk maratonumu koştum. Aslında İstanbul'da planlıyorken Antalya'da koştum ve sonra tabii ki İstanbul'a geldim. Burada da bir maratonumu koştum. 2011 yılında yine Antalya'da yarım maratonla katılacaktım ve broşu start kitinden bir Likya Yolu ultramaratonunun posteri çıktı. Ultra maraton kelimesini daha önce duymadım ben o ana kadar. Çok merak ettim, araştırdım ve organizasyona bir yere mail attım. Çünkü hiç bilgim yoktu, o kadar koşu çevremde yoktu o zaman. Ultramaratonlar kadınlar koşuyorlar mı acaba? Sadece erkekler koşuyor böyle bir sürü kafamda 1.000 tane soru işareti vardı. Organizasyondan cevap geldi. Tabii ki herkes katılabilir eğer hani sağlığınız yerindeyse. Ve benim için zaten bambaşka bir serüven başladı. Çünkü hani bu bahsettiğim süreç kaç sene oldu şimdi? 11 sene geçti. Hani hatırlarsınız belki o senelerde hiçbir malzeme bulunmuyordu. Ultramaraton için Likya Yolu Ultramaratonu 240 kilometre ve bütün malzemeler, gıda, uyku tulumu, sonra hani ne ihtiyacınız varsa bir hafta içinde her şey sırt çantamızda taşımamız gerekiyordu. Organizasyon bize sadece su, medikal desteği ve çadırları sunuyordu. Benim için bambaşka bir hayat başladı. Hani maraton içinde, ultramaraton içinde ultramaraton başladı diyebilirim. Ve bu şekilde 2011 yılında hayatımın ilk ultra maratonumu ve aynı zamanda ilk patika yarışımı tamamladım. Ve bambaşka bir yol açıldı benim için. Turizmden ayrıldım ve İstanbul'a taşındım.
Like yolu ultramaratonunun etaplı yapıldığı zamanlar falan, bunlar hep benim koşu kitaplarında, işte Taner Damcı'nın kitabında olsun, işte Bakiye Duran'ın kitabında olsun, hep okuduğum ve böyle geriye dönük detaylarına hakim olduğum, ama tabii şu anki durumda böyle bir organizasyon yapılmadığı için çok da kafamda hayal edemediğim yarışlar. Muhtemelen çok keyifli ortamlar oluşmuştur, ama biz spora başlayalı daha 3 sene oldu. Sen dedin ya, daha öncesinde biliyorsunuzdur malzemeye ulaşmak zor falan. Biz daha başlayalı çok erken oldu. Bu bizim için tatlı bir kulaktan dolma bilgi açıkçası. Siz zor zamanlarında başlamışsınız.
Biz keyfini sürüyoruz şimdi.
Kesinlikle biz de, öyle.
Biz de kolay bulmuyoruz malzemeleri. Çünkü şimdi de pahalandı. Ama yine de kolay buluyoruz diyebilirim, evet.
Kesinlikle öyle. Hatta ben hatırlıyorum GPS ararken, hani GPS ne için lazımdı? Çünkü etaplı like yolu ultramaratonu tamamen like yolu işaretleri üzerindeydi. Hani GPS'imize rota yükleniyordu ve işaret hani şimdi bizim alıştığımız böyle şeritler var orada. O zaman böyle şeritler yoktu. Hani kullanılmıyordu. Aslında kullanılmıyordu derken yarışın konsepti böyle. Yol kendin bulacaksın GPS'le ve o like yolu orijinal işaretlerini kayalarda, ağaçlarda onları takip ederek yolumuzu buluyorduk. GPS ararken çok maceraları, anları yaşadım gerçekten. Hani mesela şimdi her şeyi biliyoruz. Bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Ben de hani şu arabalarda kullanılan navigasyonlar var ya, onları araştırıyordum. Çünkü hani GPS ve bu navigasyon arasında ne fark var hiç fikrim yoktu. Ama evet, starttaydım ve güzel bir şekilde, çok keyifli bir şekilde o yarışı tamamladım.
Artık Likya yolu ultramaratonu o zamanki gibi etaplı olarak koşulmuyor. Tek etaplı olarak koşuluyor. Sen de geçtiğimiz hafta sonu 100K parkurunda genel birinci oldun. Tebrik ederim.
Çok teşekkür ediyorum.
Güzel bir yarış çıkarmışsın. Peki ultraya başladığın zamandan bugüne doğru gelirsek, senin için hayatında mihenk taşı oluşturabilecek yarışlar muhakkak vardır anlatmak istediklerim. Bunları dinleyelim mi?
Aslında gerçekten her yarış çok özel benim için ve hani bana kalırsa hepsini anlatırım. Hatta kitabımı okudum, orada bile bütün yarışları anlatmıyorum çünkü çok çok uzun sürüyor. Ama elbette kalbimde kalan çok güzel anılar ve çok güzel yarışlar var. Hani Türkiye'de bir kere inanılmaz güzel coğrafya ve çok güzel yarışları yapılıyor. Hani zaten siz de biliyorsunuz Likya yolu ultramaratonu, Kapadokya çok güzel, Kaçkarlar, zaten Kaçkarlara aşığım ben ilk bakışta diyebilirim. Aslında say bitmez. Evet, bütün yarışları ben şimdi saymayayım. 2014 yılına ben Kapadokya'dan, Likya benim için çok özel, zaten onu da konuştuk. Kapadokya benim için de çok özel. Bu arada Kapadokya daha önce de etaplı yarışlar vardı ve hepsi çok, hani iki kez katıldım. Çok güzeldi. Şimdi Kapadokya zaten biliyorsunuzdur. Siz de gittiniz sanıyorum. 2014 yılında Kapadokya Ultra Trail ilk kez yapıldı. O zaman en uzun mesafe orada 110 kilometreydi. Şimdi sanıyorum 119, yanlış yanılmıyorsam. Ve o yarışa katıldığım zaman inanılmaz bir tecrübe oldu benim için. Kapadokya ben çok seviyorum ve o sonbahar Kapadokya'sı inanılmaz beni etkiliyor. O yarışta genel klasman olarak, genel klasman derken kadın erkek birinci olarak tamamladım. Ve benim çok acayip bir anı var o yarıştan. Yaklaşık son 20 kilometre kala finişe birinci gittiğimi biliyordum ben. Ve sürekli arkama bakıyordum. Hani benim normal stratejim bu şekilde yarışlarda. Parkur boyunca ben kimseli yarışmam. Hani yarışmam derken tamamen kendim tempomla giderim. Ama finish'e doğru çok geçilmek istemem. Ya tabii ki bu olaylar da olabiliyor ama hani artık son 20-10 kilometre tabii arazi yapısına göre hızlanıp ilk sedersem kaçmaya çalışırım. Ve son 20 kilometre geçilmekten çok korktum. Kapadokya'da sürekli arkama bakıyordum. Ve arkamda bir koşucu erkek olduğunu düşünüyordum ben. Sesleri duyuyordum ve ışıkları geliyor sanki bana, o lamba ışıklarını geliyordu. O kadar hızlı gittim ki, o kadar bastım ki hani ayağımın altında yeri hissetmiyordum resmen. Sonra finish'e geldiğimde meğerse hani benden sonra gelen erkek yaklaşık 30 dakika benden arkamdaydı. Hani onun arkamda olması mümkün değil ve hepsi o sadece benim zihnimin oyunları. Olay çok etkiledi beni. Hani ne kadar yorgun olursak, hani çünkü böyle bir şey var. Biz uzun mesafelere koşarken vücut çok yoruluyor ve beyin artık farklı oyunlar ve farklı olaylar yaratmaya başlıyor bizim kafamızda.
Peki Elena, UTMB maceraların da var biliyorum. Oralarda kaç kez katıldın, neler koştun? Sonrasında da PTL var. PTL'i detaylı dinlemek istiyoruz.
UTMB Ultra Trail du Mont Blanc aslında pataka koşullarının olimpiyat olarak sayılıyor. Fransa'da Chamonix kasabasında yer alıyor. Hani yer alıyor derken çünkü farklı yarışlar var ve farklı yerlerden başlıyor ama esas etkinliğin ana merkezi Chamonix. Ben 6 kez gittim. 3 kez UTMB Ultra Trail du Mont Blanc. Bu hem organizasyonun ismi hem de bir parkurun ismi. Benim katıldığım ilk kez gittim. İlk kez 2013 yılında gittim ve 100 mil koştum. 100 mil 170 kilometre ve yaklaşık 10 bin irtifa kazanımı Fransa'dan başlıyor. İtalya'dan ve İsviçre'den geçip tekrar Fransa'ya dönüyoruz. Ve Mont Blanc çevresinde koskoca bir tur atıyoruz. Farklı mesafelerde var ama biz şimdi onlardan bahsetmeyelim. Merak eden arkadaşlar internet araştırabilir. Ben UTMB 100 mil parkuruna 4 kez katıldım ve 3 kez tamamladım. Bir tanesi yarıda kaldı maalesef geçen sene. Ve ayrıca bu etkinliğin çevresinde PTL var. PTL, Petit Trotalon, Leon'un Küçük Yolculuğu isimli bir macera, takım macerası. Yarış demiyoruz ona, organizasyon da ona yarış demiyor. Çünkü orada genel sıralaması bile yok ve finish çizgisini geçen aslında bu maceraya katılan insanlar gerçekten kahramanlar. Zorlu bir parkur, yaklaşık 290 kilometre ve 26 bin irtifa kazanımı. Yaklaşık diyorum çünkü parkur her sene değişiyor ve farklı yerlerden geçiyor. Ve aslında parkur da işaretli değil. GPS'le takım arkadaşınla, takım board'a 2 ya da 3 kişilik olabilir, bu parkuru tamamlamaya çalışıyorsun. 2019 yılında bu etkinliğe katıldım ve benim için gerçekten çok inanılmaz bir tecrübe oldu. Hani benim aslında PTL'e katılmak ufak bir delilikti çünkü benim çok yükseklik korkum vardı ve geçtiğimiz dağlar, uçurumlar ve bazı yerler gerçekten tehlikeliydi. Hani onu ben nasıl tamamladım hala çözemedim bu arada açıkçası. Hani bu yüksek korkumla tabii ki o yarışı tamamladıktan sonra yükseklik korkum biraz dindi. Ve esas bu macerayı tamamlamak ve benim için neden o kadar önemli? Hatta bugün de ben Instagram'da bir post yaptım. Yarış esnasında bir Fransız takımla tanıştık. Sebastian ve Damien. Ve o kadar güzel birbirimize destek verdik ki ve benim için hani o maceradan aklımda en fazla kalan hani böyle mesela bir cümlede nasıl söyleyeyim dersiniz ya da bir fotoğrafta böyle bir fotoğraf vardı. Çok tehlikeli bir yerden geçtik. Sebastian'dan iniyorduk ve sonra o Alp dağlarında 2009 metreden indik ve çok sert bir iniş vardı. Tam o sırada güneş doğuyordu ve o kadar zorlu geceden sonra artık bu etkinliğin sonuna doğru, finish'e doğru ilerliyorduk. Hani o kadar minnettar hissettim ki ben yardımlarının için. Bu resim hala böyle gözümün önünde ve çok inanılmaz güzel geçti her şey. Sadece hani şöyle aslında organizasyon diyor. Bütün takımlar finish'e ulaşmak istiyor ve esas bu etkinliğin amacı sadece finish ulaşmak değil, aynı zamanda bir hani takımların ve birbirimize destek vermek. Ve ayrıca Sebastian'ın böyle bir güzel bir söz var. Aslında bu sadece bu etkinliği değil, bütün patika ve ultramaratonların yarışı özetliyor. Çünkü hani patikada olmak, destek, birbirimize destek olmak ve hani elbette biz hani koşuyoruz ve birbirimizle yarışıyoruz ama esas amaç doğa keşfetmek ve hani zor anlarda birbirimize destek olmak. Sep böyle bir güzel bir söz söyledi. Hani esas birine yardımcı olmak, kendin derdileri unutmaktır. Çünkü başka insanlara destek olunca biz bizim zorluklarımızı ve dertlerimizi unutuyoruz. Bu şekilde böyle harika bir macera yaşandı.
Yani PTL çok ilgimi çekti açıkçası benim. Ben hani UTMB'yi biliyorum tabii ki ama PTL diye ayrı bir şey olduğunu bilmiyordum. Ayrıntılar gerçekten güzel. Şeyi soracağım. UTMB'de bir slot olayı var değil mi? Hani önüne gelen böyle ben geldim deyip kaydolup gelemiyor bildiğim kadarıyla.
Evet, gerçekten böyle ve şimdi aslında
PTL'de bu kadar... PTL'de öyle mi? Onu da sorayım.
Orada da sistem biraz farklı. Bu arada UTMB'nin sistemi artık değişti. Ve aslında kurallar... söyleyeyim, oraya gitmek daha da zor oldu. Zordu, daha da zor oldu. Aha, bazı mesafelere çok zorlaştı. Özellikle 56 kilometre, 100 kilometre ve 170 kilometre. Hani oraya gitmek için farklı yarışlara katılmak lazım. Ve sadece puanları değil, hani bizim bildiğimiz puanları değil, taşları da toplamak lazım. Hani merak eden arkadaşlar araştırabilirler. PTL farklı bir şekilde. Orada sadece 100 takım katılabiliyorlar. Ve bütün takımlar dediğim gibi 2 ya da 3 kişilik olabilir. Her takım üyesi bir anket dolduruyor. Tecrübe bildiriyor. Çünkü orada hem dağ yapısı bileceksin, hem dağcılıktan biraz anlayacaksın. Hem de takımın böyle bir hani ne seni motive ediyor, bu şekilde belirtiyorsun takımı, organizasyona. Anketleri gönderiyorsun ve organizasyon seni yeterli oluyor, bu şekilde katılabiliyorsun. Hani mesela 100 takımdan fazla başvuruyorsa çekiliş yapılıyor, kura yapılıyor.
Yani gayet güzel anılar PTL ama gerçekten bilmiyorum çok ilgimi çekti benim. Tekrar tekrar söylüyorum ama şeyi soracağım. Ben eski bir obez olarak diyeyim. Günlük, daha doğrusu önce hani yarıştaki beslenmenden sonra da günlük rutin beslenmenden biraz bahsetsen bize. Yarış içinde hani neler yiyorsun? Tabii CP noktalarındakilerin dışında kendi yanına aldıkların.
Normal günlük hayatımda ben her şeyi yerim. Hani böyle bunu yiyorum, şunu yemiyorum, böyle bir şey yok. Ama dengeli beslenmeye çalışırım ve tabii ki her şey dozda. Protein, karbonhidrat, yani mesela bol yeşillik yemeye çalışıyorum, meyve. Kahve aşığım ben. Kitabı okuyan biliyor. Kahveyi çok seviyorum. Hani şöyle, bazı insanlar bir şey yiyor, bir şey yemiyor ya, ben gerçekten her şeyi yerim. Çikolatanın hastasıyım. Çikolata çok seviyorum ama tabii ki her şey dozda ve ayrıca hani aynı zamanda her 3 ayda bir kan tahlillerimi yaptırıyorum. Yılda bir kalbimi kontrol ediyorum. Her şey yolunda, her şey güzel. Demek ki beslenmem gayet yeterli. Aslında yarışta beslenme çok önemli ve tabii ki güzel antrenman yapmamız lazım. Dinlenmemiz, toparlama süreci, uyku, bu çok çok önemli. Günlük beslenmesi elbette çok önemli ama yarışta beslenme inanılmaz önemli. Hani özellikle uzun mesafeleri koşarken yarış öncesi mutlaka beslenme planımı yaparım. Hani mesela bu Likya'dan bahsedelim şimdi. Likya ben 100 kilometre 15 saat 52 dakika sürdü yaklaşık. Hani çok az biliyordum çünkü geçen sene de aynı mesafe koştum. Dedim muhtemelen 16 saat koşacağım. Ve ona göre ben beslenme programımı yapıyorum. Yanıma jeler alıyorum. Ben jeler kullanıyorum. Aynı zamanda karbonhidrat tozu. Hani toz suyla karıştırıyorum, içecek oluyor. Elektrolitler tabii ki önemli. Hele de o bölgede ve hava hala sıcak. Çünkü su tükettiğimizde elektrolitleri de yerine getirmek lazım. Onları saat saat hesaplıyorum ve hiç aksatmadan yiyorum. Yani çünkü güzel koşmak istersen besleneceksin. Tabii ki bu tercih meselesi. Bazı arkadaşlar hiç jeller ve bu tür gıdalar tüketmiyorlar. Tamamen doğal besleniyorlar. Ben hem jellere ve dediğim gibi izotonik, karbonhidrat tozları kullanıyorum. Aynı zamanda istasyonlarda da besleniyorum. Benim için en güzel besin beyaz ekmek. Ben mutlaka ve mutlaka yanıma birkaç tane böyle paketli ekmek alırım. Organizasyonda mutlaka oluyor istasyonlarda. Genelde ben yine de tedbirliyim. Ve çantama birkaç tane beyaz ekmek atıyorum. Sonra istasyonlarda yediklerim nedir? Peynir çok seviyorum. Zeytin varsa zeytin seviyorum. Tuzlu kreker ya da chips çok güzel geliyor ve son zamanlarda organizasyonlarda, SP'lerde gördüğümüz patates, özellikle Likya'da neredeyse her kontrol noktasında patates vardı. Haşlanmış patates şahaneydi ve aslında biopratik haşlanmış tam patates kabuklu alıyorsun ve böyle gide gide yiyorsun. Çorba mutlaka yarışın ortasında ben çorba içmeye çalışıyorum. Bazı yarışlarda daha böyle uzun süren yarışlarda makarnalar oluyor ve hani farklı makarna, çorba bu tür besinler oluyor. Ben her zaman yiyorum ve aç olmadan yiyorum. Hani sürekli tok koşuyorum. Tabii ki böyle tıkanıp da dolu mideyle değil. Azer azer parça parça besleniyorum ve kola benim vazgeçilmezim. İstasyonlarda kola, soda, ayran varsa sıcakta inanılmaz güzel geliyor. Ayran, soda. Hani bu şekilde siz bu dinledi ne diyorsunuz değil mi? Onlar koşmaya mı yemeğe mi gidiyorlar?
Zaten bu iş şey oluyor, yeme içme partisi gibi oluyor bir süre sonra.
Ama kesinlikle ben size bir şey söyleyeyim. Çünkü bazı insanlar, bazı sporcular bu beslenme alışkanlığı yarış esnasında gerçekten çok ciddi almıyorlar. Ama yakıt, hani şöyle çok basit ve klişe, yakıt almadan araba gitmez değil mi? Hani insan vücudu da öyle. Sürekli beslenmezsen gidebilirsin. Hani gidebilirsin ama doğru beslenirsen daha güzel gidersin ve daha sağlıklı bir şekilde yarışı bitirirsin.
Asla tecrübem yok ama ben de şey yapıyorum. Normal hayatta hiç kola aramıyorum mesela ama yarış anında o CP'lerde falan kola geldim. O kadar hoşuma gidiyor ki. Normalde mesela dediğin gibi beyaz ekmek de yemiyorum. Yani şey böyle aramıyorum açıkçası. Ama yine orada. Aman Allah'ım nasıl yiyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle hiçbir zaman yapmadığım şeyleri yarış CP'lerinde böyle arar oluyorum falan. Evet. Dediğin gibi çok komik bir durum aslında.
Evet evet. Ben de şey oluyor bende de. CP'lerden ziyade yarış sonrası böyle işte kendimi kandırıyorum. Böyle çok kalori kaybettim işte yerine koymam lazım falan. Genelde yarışlardan kilo alarak dönüyorum eve. İşte dediğim gibi kola içiyoruz. Ne bileyim abur cubur normalde yemiyorsun belki ama orada işte biraz kendini şımartma moduna giriyorsun. Öyle olunca tabii birkaç kilo fazlayla dönülüyor eve.
Ben kendime bir süreç tanıyorum yarış sonrası. Hani mesela şimdi yarışı cumartesi bitirdim. Hala ben toparlama haftasındayım. Ve istediğimi iyi biliyorum. Ha, normalde günlük hayatta ben istediğimi iyi biliyorum ama dozda sadece dediğim gibi çok abartmadan. Ama bugünlerde hani bu hafta kendime bir tık daha çok şımartıyorum.
Tıka basa yiyorum diyorsun.
Evet yok yok yine de dengeli de. Çünkü belli bir yaştan sonra gerçekten hani ben 30 yaşına kadar otelde çalıştım ve açık büfede inanılmaz çok besleniyordum. Hatta insanlar şaşırıyorlardı. Ha, koşuyordum o zaman tabii ki. O zaman koşuyordum. İnanılmaz çok besleniyordum. Tatlı ne varsa bir gram almıyordum ama hani belli bir yaş sonra bir tık daha dikkat etmek lazım. Hani dikkat etmek lazım. Ben kendime onu söylüyorum. Tabii insan nasıl mutlu oluyorsa, nasıl sağlıklı oluyorsa böyle hayatını sürdürüyor.
Bence de yani herkesin belli bir rutini var. Kimisi beyaz ekmeği böyle şeytanlaştırırken kimisi de ondan keyif alıyor. Aslına bakarsak hepsi de hemen hemen aynı yere çıkıyor. Bilimsel olarak tabii ki bir sürü artısı eksisi vardır ama sonuçta bize iyi gelen şeyleri tüketmek de yarış anında en azından hakkımız. Kitap yazma sürecinden bahsetmeni isteyeceğim ama ondan önce ufacık bir şey soracağım. Mesela son yarışta finish'e doğru yaklaşıyorsun Likya yolu ultramaratonunda. Son az önce de anlattın ya 10 kilometre kaldı işte ya da 5 kilometre falan. Şimdi o nasıl bir sonu çok merak ediyorum. Çünkü ben hiç o kısmını için bilmediğim için yani şöyle anlatayım sana. biz hep arkada bitirdiğimizden, yani ben finish'e yaklaştığımda finish toplanmaya başlıyor yavaş yavaş. Hani öyle söyleyeyim, hani kimse kalmıyor, alkış yok falan. Sen biliyorsun şimdi organizasyon seni bekliyor. İşte 5 kilometresi kaldı falan, insanlar seni bekliyor falan. O nasıl bir his, onu anlatmak ister misin?
Çok güzel bir his. Hatta ben farklı yarışlarda farklı anılar yaşanıyor ve aslında bu hani bu birincilik kısmına gelmeden önce demek istiyorum ki bütün tecrübeler çok değerli ve şöyle bir şey var. Anlatıyordum ya, 2014 yılında genel klasmanda birinci oldum ben. Çok güzel duygular yaşandı. Geçen sene Kapadokya koşuyordum ben. Hani kıyaslayacağım, onun için tekrar hatırlattım. Geçen sene Kapadokya koşarken 119 kilometre koşuyordum. Ve geçen sene Likya'ya koştum. Sonra onun üzerine Kapadokya'ya koşacaktım. Sanıyorum 3 hafta vardı aralarında, yanlış hatırlamıyorsam. Ve benim için koşturmaca oldu. Çünkü kitap basılıyordu. Aynı zamanda Kapadokya öncesi, yarış öncesi onlarca kitap imzaladım. Çok keyifli geçti. Ve o yarışta hani 20. kilometreden sonra ben sürünmeye başladım. Gerçekten bacaklar gitmiyordu. Hatta antrenörüm bana beni uyardı. Dedi katılma. 38 kilometre katıl, 100 yani 119 koşma. Çünkü vücudun yorgun, sürüneceksin. Hatta bırakabilirsin bile dedi. Ben 20. kilometrede zaten antrenörüme hak verdim. Ve Ürgüp'e gelirken şöyle söyleyeyim. Çünkü Ürgüp'ten başlıyor, bir loop atılıyor, Ürgüp'e geliyor. Sonra Ürgüp'ten sonra ikinci loop'a gidiliyor ve bu şekilde 119 kilometre tamamlanıyor. Ürgüp'e gelmeden önce ben yarışı bırakacaktım. Gerçekten bırakacaktım çünkü kendimi çok kötü hissettim. Ürgüp'e geldiğimde dedim ya şimdi yarışı bırakacağım, sonra hani insanlar merak edecek, soracaklar niye bıraktın sen bu yarışı. Hatta ertesi gün pazar günü yeni arkada imza atacaktım kitaplarımla, standa duracaktım. Ya dedim şimdi onu ben anlatacağım, hani yarışı devam edeyim daha iyi çünkü çok anlatmak istemiyorum. Ve o yarışı, o son kaç kilometre kalıyordu sanıyorum, 60 yaptık, 60 neredeyse kalıyordu. O kadar zorla bitirdim ki ve finish'te o kadar mutlu oldum ki finish'e yaklaşırken, hani birincilikten benim için daha değerli oldu. Hani demek istedim, çünkü herkes farklı yolculuğu yaşıyor. Hani bir gün birinci olabilirsin, ertesi gün sadece yarışı bitirip, hani sadece demek de istemiyorum burada, böyle parantez için siliyorum ben bu sadece kelimesini, yarışı tamamlayabilirsin, belki istediğin zaman da tamamlayamazsın, tamamlamayabilirsin de, yarıda da bırakabilirsin. Hani o kadar farklı duygular yaşanıyor ki bazen birincilikten daha da değerli olabiliyor. Çünkü hepsi tecrübe. Ama birinciliğe gelirken bu Likya yolu hikayesi. Likya yolu benim için bu sene biraz sancılı geçti. Çünkü yaklaşık 2 ay önce bir hastalık geçirdim ve etkisi biraz daha sürüyordu. Ama finish'e çok odaklandım ve hani böyle gidiyorsun ya artık bir kontrol nokta, bu sipi ulaşayım, yemek yiyeyim, sonra devam edeyim. Hani böyle parça parça parça yarışı böldüm. Sonra artık son istasyona ulaştığımda çok mutluydum ve finish'e kadar yaklaşık 5 kilometre kalıyordu. Hani güzel, böyle güzel duygular. Hem de o motivasyon artıyor çünkü orada artık insanlar bekliyor, son 5 kilometre kaldı ve elbette yarışı bitireceksin, nihayet oturabileceksin. Ben çünkü eğer böyle yarışı koşuyorsam, hızlı bir şekilde gidiyorsam, her şey yolundaysa oturmamaya tercih ediyorum. Oturmuyorum neredeyse, hani sadece belki çorap değiştirip ya da bir iki dakika oturabiliyorum. Aslında o rahatlama duygusu, finish çizgisine geçtiğinde çok rahatlıyorsun, çok mutlu oluyorsun. Tabii ki insanlar alkışlıyor. İçimdeki çocuk alkışları çok seviyor. Güzel oluyor. Mutlu oluyorsun. Her şeyden önce hani birinciliğin ötesinde bu mesafeyi bitirebildiğine vücuduna şükür ediyorsun. Çünkü vücut çok zorlanıyor. Tabii yarış esnasında farklı sözler de veriliyor. Artık hani uzun mesafe koşmayacağım, daha sakin hayatımı sürdüreceğim, daha kısasını koşacağım. Hani inanılmaz çok, hatta geçen bir arkadaşım sordu koşarken ne düşünüyorsun? Hani o kadar bazen yorgun oluyorsun ki hiçbir şey düşünmüyorsun ve sadece hani bir adım daha atayım, bir daha atayım onu düşünüyorsun. Ama işte çok mutlu oluyor insan yani her türlü finish çizgisine yaklaştığında. Hani hem biraz hüzünlü oluyor artık macera bittiği için, hem de aynı zamanda mutlu oluyorsun. Çünkü bu işin arkasında büyük emek var. Antrenmanı yapıyorsun saatlerce, dikkat ediyorsun. Güzel bir şekilde hayal ediyorsun, güzel geçsin istiyorsun diye yarış. Ve mutlu oluyorsun çünkü o hayalin gerçek oluyor ve o emeğinin karşılığı alıyorsun.
Peki kitap yazma süreci. Yeni kitap gelecek herhalde. Zaten kitabın sonunda da bundan bahsetmiştin. O nedir? Ondan bahsetmek ister misin?
Kitap süreci çok güzeldi. Ben dediğim gibi böyle yıllarca hem blogum var. Hani artık orada çok yazmıyorum aslında. Çünkü Instagram var şimdi. Daha çok böyle kısa kısa Instagram'da yazıyorum. Esas bu fikir çok uzun zaman aklımda vardı. Hani yapayım. Ama pandemi başladığında böyle bir oturdum ve kendime sordum. Ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Hani böyle bir hayalim ne? Hepimiz çünkü zaten bir şey yapmak istiyoruz. Bazen çevre baskısı oluyor, bazen etkileniyorsun, bunu mu yapmak istiyorsun? Ben kendime sordum, gerçekten ben ne yapmak istiyorum? Dedim ben kitap yazmak istiyorum. Ben hem yazmayı çok seviyorum hem de tecrübemi paylaşmayı çok seviyorum. İnsanlara faydalı olsun diye. Ve Mart ayında, 2020 Mart ayında böyle bir karar verdim. İki tane kısa kursa katıldım hazırlıkla ilgili. Ve yaklaşık ne zaman? Haziran 2020 Haziran'da yazmaya başladım. 2020 Haziran'da kitabının tamamını çok hızlı yazdım bu arada. Çok hızlı yazdım derken çünkü anlatacağım çok şey vardı ve oturup böyle bir zihin akışı gibi, böyle bir fikir akışı sürekli yazıyordum. Koşarken aklıma bir şey geliyordu. Yazıyordum sabahtan akşama kadar, zaten de pandemi süresince evdeydik vakitte. Herkes bu arada dizi izliyordu, bir şey yapıyordu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Pandemi süresince ben bir iki film izleyemedim diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir şey yazıyordum, çiziyordum. Ve 2021 Nisan'da tüm kitabım bu 170 word sayfası editöre gitti. Hani kitap ben yazmayı Nisan'da bitirdim ve tabii ki onun başka bir süreci başladı. Çünkü editör bütün düzeltmeler yaptıktan sonra kırmızı çizerek bana gönderiyordu. Ben kabul edip ya da başka bir şey yazıp ona gönderiyordum. Tamamı yaklaşık 3 ay sürdü ve Temmuz ayında 2021 yılında artık yayın eviyle anlaşıp kitap yayın evine gitti ve ilk baskı Eylül'de yapıldı. Böyle hesaplarsak bir seneden biraz fazla sürdü. Ama inanılmaz bir efor istedi gerçekten. Çünkü bir Türkçe benim ana dilim değil. Tabii ki daha efor istedi benden. Ama çok keyifli bir süreç ve yazarken anladım ki insan bir şeye odaklanınca gerçekten büyük hayal büyük olunca her şey akıyor ve insan içinde inanılmaz bir güç buluyor. Çünkü sabahtan akşama kadar neredeyse bir sene yazmak gerçekten, şimdi böyle arkama bakıyorum ben neler yaptım diyorum ve gerçekten ben yazdım diye demiyorum. Güzel bir kitap çıktı ve güzel yorumlar geliyor. Hatta birkaç tane ödüle de başvurdum. Bakalım sonuç neler olacak. İkinci kitaba başladım ben ama biraz zaman lazım. Çünkü daha birinci kitaptan açıkçası o yorgunluğu geçmedi. Çünkü kafayı patlatıyorsun kısaca.
Yani ana dilinin dışında kitap gerçekten çok büyük cesaret. Yani hani ödüle başvurdum dedin ya, zaten bence bu açıdan çoktan ödülü hak ettim benim gözümden.
Çok teşekkür ediyorum. Bakalım yani ben çünkü yeni bir şey yapmaya, yeni bir şey öğrenmeye ve tabii ki hani mesela bir ödül alay görülürsem kitabın pazarlamasıyla ilgili daha güzel gelişmeler olabilir. Bakalım neler olacak. Şimdi böyle yazarlık konusunda kendimi daha çok geliştirmek istiyorum ve sevdiğim bir şey sonuçta. Hani güzel oluyor. Bana kalırsa bir film izleyeceğimi ben yazayım. Daha çok mutlu oluyorum. Filmler tabii ki ara sıra izliyorum ben, o ayrı bir şey ve hani dizi izleyenlere de saygı duyuyorum. Hepimiz farklıyız ve herkesin tercih farklı olabilir. Şimdi
pandemide hani oturdum, ne yapmak istiyorum diye düşündüm. İşte kitap yazmak istediğime karar verdim dedin. Kitabı yazdın. Ya da şöyle sorayım. İlk kitabı yazdın. Bundan sportif anlamda ve normal yaşamda hedeflerini dinlesek senden.
Bir kitap daha planlıyorum. Bir kitap daha derken belki birkaç tane kitap inşallah. Bakalım neler olacak. Ve yarışlarla ilgili aslında uzun yarışlarda küçük bir ara vermek istiyorum. Ben şimdi aralıksız yaklaşık 11 sene ultramaratonları koşuyorum ve vücudum artık ha bir dur diyor. Bedenimize çok iyi dinlemek lazım çünkü tek vücudumuz var. Onun için ufak bir ara vereceğim ve seneye hiç planlamadım. Tabii böyle güzel planlı koşmak istediğim yarışlar var ileride. Bakalım neler olacak ama en yakın hedefimi sorarsanız 9 Ekim'de 28 kilometre geyik koşuları planlıyorum.
Teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Renk kattın programımıza.
Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizim dinlemeciler için faydalı olacak.
Evet, çok keyifli. Yani başta da söyledim. Çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkürler.
İyi akşamlar. Herkese iyi antrenmanlar. İyi günler.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Değişim Alanı Podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.